Ayrım 10. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 127. 3. Bölüm. Şeyh Said ayaklanması ve bastırılması. 13 Şubat 31 Mayıs 1925. A. Ayaklanmanın sebepleri. 1. Dış sebepler. Lozan Barış Antlaşması, Türkiye'nin dış politikasında sadece denge sağlamış ve bir temel olabilmişti. Antlaşmanın çözümlemeyip sonraya bıraktığı Musul, mübadele ve Osmanlı borçlarının taksimi gibi siyasi ve iktisadi çok önemli meselelerin müzakere yolu ile hallinde Türkiye Cumhuriyeti hükümeti özellikle misak-ı milli hükümlerini gerçekleştirmek bakımından Musul'un Türkiye'ye iadesi konusunda kararlı, İngiltere ise böyle bir çözüm yoluna fırsat ve olanak vermemek çabası içindeydi. Musul meselesinin iki taraflı halli için 1924'te İstanbul'da toplanan Türk-İngiliz konferansı bu zıt anlayış dolayısıyla olumlu bir sonuca varamamış ve mesele Milletler Cemiyeti'ne götürülmüştü. Dava, Musul halkının hangi tarafı tercih ettiğinin tespitiydi. Türkiye, Musul halkının Kürt olması ve Kürt çoğunluğunun da Türk idaresinde bulunması sebebiyle keza ırk, din ve milliyet bakımlarından Musul'un mülhakatı ile birlikte Türkiye'ye verilmesi ve bu görüşün gerekirse bir soruşturma komisyonunun yerinde yapacağı kontrol suretiyle ispatlanabileceği tezini savunuyordu. Çeşitli fikirlerin karşılaşması sonunda Milletler Cemiyeti meselenin milletler arası bir komisyonun gözleminde yapılacak plebisite göre haline karar verdi. Her ne kadar iktisadi bağlantı düşünceleri Musul'un Bağdat'a bağlı kalmasını gerektiriyor gibi görünüyorsa da, yerli halkın ırk, din ve milliyet esasları bakımından oylanın Türkiye lehine kullanılması ihtimali pek kuvvetliydi. Buna karşılık bu gerçeği sezen İngiltere, bir yandan Musul halkının Türkiye ile birleşmek istemediğini ispata uğraşırken, bir yandan da Türkiye dahilindeki memnun olmayan halk zümrelerini kışkırtıp, dünya kamuoyuna Türkiye'yi kendi iç bünyesinde istikrarını bulamamış bir memleket halinde göstermek istiyordu. İngilizlere göre milli hudutları içerisinde Türk'ten başka sayılmak istenen Kürt kitlesinin bağımsızlık peşinde koştuğu bir sırada Musul Kürtlerini de bu memleketin idaresi altına koymak Milletler Cemiyeti'nce elbette doğru görülmeyecekti. Bu sebeplerle İngiltere, Intelligence Service'in doğaya özel bütün metotlarını kullanarak Türkiye içinde karışıklıklar çıkarmaktan bir an geri kalmıyordu. Ayrıca, mübadele meseleleri üzerinde Yunanistan'la, Osmanlı borçlarının taksimi ve ödenmesi meseleleri etrafında Avrupa'da mali güce sahip devletlerle yapılan müzakerelerin de böyle bir karşı ihtilalden müteessir olacakları aşikardı. Bu itibarla İngiltere'nin o sıralarda Sovyetler Birliği ile dost olan Türkiye'yi yakın doğu dengesinde aleyhinde bir durum yaratabilecek kuvvete sahip olmasını engellemek için Türkiye'deki karşı ihtilal hareketlerini bir de bu yönden körüklediği bir gerçekti. Bununla beraber karşı ihtilalde yabancı müdahalesinin başlıca ve en önemli sebebi muhakkak ki Musul meselesiydi. Behçet Cemal, Şeyh Said İsyanı, İstanbul, Hisar Matbaası 1955, sayfa 7-8. 2. İç sebepler. Cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılmasından hemen bir yıl sonra başlayan ve akisleriyle 6-7 ay kadar süren Şeyh Said ayaklanması, genişçe bir istica hareketi niteliğinde gösterilmek istenmişse de, gerçekte bu ayaklanmanın sebepleri, hazırlanması ve patlak verdiği devir ve ortam itibariyle tamamen bir karşı ihtilaldi. Milli mücadeleye yalnız yabancı istilacıyı vatanın harimi ismetinde boğmak gibi sınırlı bir amaçla değil, milli egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak kararı ile başlayan Atatürk, mücadelenin asıl cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılmasından sonra başlayacağını çok iyi biliyordu. Çünkü tarihte karşı ihtilale uğramamış hiçbir milli ihtilal yoktur. Atatürk ve arkadaşları milli ihtilale girer girmez tahtından olmuş padişah ile çıkarları saltanata bağlı mideci ve haris zümrelerin, bey ve şeyhlerin kukla gibi oynattıkları halk kitlelerinin, milli mücadeleden umduklarını sağlayamayan küskünlerin, haris politikacıların, Batı memleketlerinde aldıkları terbiyeyi hazmedememiş ve milli gerçekleri görmekten aciz, şuursuz, yarı münevverlerin sırasıyla ve derece derece ihanetleri, suikastleri, cehaletleri, entrikaları, dargınlıkları ve körü körüne muhalefetleriyle Özetle karşı ihtilalin bütün unsurları ile karşılaşmak ve mücadele etmek mukadderdi. Behçet Cemal, Şeyh Said İsyanı sayfa 1. A. Kürt Bağımsızlık Propagandası. Tanzimat-ı Hayriye'nin ilanı ile beraber bir Kürtlük propagandası başlamış, fakat bu propaganda hiçbir zaman halk arasına girememişti. Çünkü sırasıyla Tanzimat'ın ve Meşrutiyet'in Kürtlerin yaşayışı üzerinde yapacağı değişiklik, doğrudan doğruya ağa, bey, reis, şeyh ve hocaların bu ilkel sürüler üzerindeki nüfuzlarını kıracak nitelikteydi. İnsanlığı bile idrak etmemiş olan bir kitleye ise Kürtlük telkin etmeye imkan yoktu. Bu kitle, varlığının manasını bir avuç gulgul, bir nevi darı ve bir avuç arpa yemekten ibaret zanneder, cumhuriyet nedir, yaşadığı dağın arkasında ne vardır, bilmez ve bilmek de istemezdi. Hemen hemen hepsi bu bilgilerden yoksun bu kitleyi tahrik için propagandayı din yönünden yapmak lazımdı. Gerçekte de öyle oldu. Cumhuriyetin ilanından önceki milli mücadele döneminde ve ondan sonra Türkiye'nin sosyal ve siyasi teşkilatını hükmü altına alan devrimin hükümette meydana getirdiği eğilim, Tanzimat-ı Hayriye devrinde uyanmış fakat gerçekleşememiş olan kişisel özgürlük ve bağımsızlığın Kürtlere de muhakkak surette sağlanacağını göstermeye başladığı andan itibaren yüzyıllarca kanlarını ve alın terlerini sömürerek geçindikleri Kürt halkını kaybetmek tasasına düşenler arasında memnuniyetsizlik baş göstermişti. Ayaklanma propagandası ilk zamanlarda Bitlis, Muş gibi daha kalabalık Kürt çevrelerinde yapılmak istenmişti. Fakat buralardaki halk, Birinci Dünya Harbi'nde Türk illerine göçmüş ve oralarda halktan merhamet, hükümetten şefkat görmüştü. Ne Türklük aleminde kendisine düşmanlık, ne de Türk hükümetinde bir suikast tanıyordu. Bundan başka, göç, hayvandan ibaret olan sermayesini yitirdiği için rençperliğe başlamış ve toprağa bağlanmıştı. İhtilal ve isyan çıkarmak isteyenler bu durum karşısında daha geniş ölçüde çalışmaya ve Şeyh Said gibi nüfuzlu zannettikleri şeyhleri ve asileri de örgütleri arasına sokmaya mecbur olmuşlardı. Bunlar aynı zamanda irtica ile isyanı başarabileceklerini ve memleketin her tarafını kapsayan bir şekle sokacaklarını hesapladıkları için Türk çevrelerindeki mürtecilerin de kucaklarına atılmışlardı. İş, kışkırtıcıların fayda umdukları kimseleri kandırmasına kalmıştı. Bu konuda da propaganda yaptılar. Hükümetin aciz ve zayıf olduğu ve bu iddiaya bir kısım basını da tanık göstererek doğuda çıkacak ayaklanmanın bir hafta içerisinde bütün Türkiye'yi saracağını ilan ettiler. Ve basit dimağlı Kürt ağa, bey, reis, şeyh ve hocalarını böylelikle cesaretlendirebildiler. Behçet Cemal, Şeyh Said İsyanı, sayfa 19-21. B. Kürt Bağımsızlık Hareketi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimi altında bulunan Kürtler, özellikle 19. yüzyılda imparatorluğun karşılaştığı her müşkül dönemde kendilerini devletin kontrolünden kurtarmaya yeltenmişlerdir. Sırasıyla 1828-1829 Türk-Rus Harbi'nden sonra, 1834'te Bulgar Bağımsızlık Harbi sonunda, 1880'de ve daha sonraları bağımsızlık maksadıyla ayaklandılar. Kürt Bağımsızlık Hareketi özellikle Birinci Dünya Harbi'nden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması üzerine daha ciddi kendini göstermeye başladı. Osmanlı İmparatorluğu son yıllarda özellikle Ermeni meselesinin Ruslar tarafından ele alınması üzerine Doğu illerinde Rusya'ya dayanan Hristiyan Ermeni azınlığa karşı Kürt aşiretlerini desteklemeye başlamıştı. Özellikle 2. Abdülhamit'in saltanatı sırasında Kürt aşiretleri ve bunların beyleri çok şımartılmış ve bazı beyler vezirlik ve paşalık rütbelerine yükseltilmişlerdi. Bu dönemde Baba Ali tarafından tutulan ve yükseltilen birçok Kürt ileri gelenlerinin çocukları iyi eğitim görmüşler ve batıdaki milliyetçi cereyanlarla temasa gelmişlerdi. Denebilir ki Abdülhamit devri ve bu padişahın ayır ve hükmet siyaseti Kürt bağımsızlık hareketinin başlangıcını teşkil eder. Birinci Dünya Harbi'nde Rusya'nın örgütlendirdiği Ermeniler, Türk ordusunun Doğu cephesi gerilerinde önemli bir tehlike halinde belirince, menzil hatlarını muvazzaf kıtalarla koruyamayacak durumda olan hükümet, Kürt aşiretlerini milis alayları halinde hizmete almak zorunda kalmıştı. Birinci Dünya Harbi, Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması ile sonuçlanıp Anadolu'da geniş bir Ermeni devleti kurulması ihtimali ortaya çıktığı zaman, Kürt aydınları fiilen bağımsızlık peşine düştüler ve bu gayelerinin gerçekleştirilmesi için vaktiyle kurulmuş Kürt Teali Cemiyeti adındaki siyasi birliğe dört elle sarıldılar. Birliğin merkezi İstanbul'da, şubeleri özellikle Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis illerinde bulunuyordu. Bununla beraber teşkilatın Van, Tunceli, Muş ve Kürtlerin bulunduğu diğer illerde yayıldığına şüphe yoktu. Cemiyetin gayesi İngiliz mandası altında bağımsız bir Kürt devleti kurmaktı. Cemiyetin başkanı Vanlı Seyit Abdülkadir, yardımcıları da Mustafa Zihni Paşa ile tanınmış Kürt ailelerinden Bedirhanlılara mensup Emin Avni'ydi. Behçet Cemal, Şeyh Sait İsyanı, sayfa 13-14. C. Kürt Bağımsızlık Komitesi. Birinci Dünya Harbi'nden sonra mütareke sıralarında birçok aydın doğulu Türk, sırf mukavemet örgütlerini kuvvetlendirmek için Kürt Teali Cemiyeti'ne girmişti. Bu vatanperverlerden bir kısmı, Türklüğün parçalanmaz bir bütün olduğuna inananlar, milli mücadelenin başlamasıyla birlikte hemen o davaya katılmışlar, kendilerini Kürt sayanlarsa el altından fesat karıştırmaya devam etmekle beraber zamanı gelince ortaya çıkmak emeliyle muvakkaten gizlenmişlerdi. Kürt Teali Cemiyeti, Damat Ferit kabinesinin Büyük Ermenistan projesine şiddetle muhalefet ederken, İtilaf ve Hürriyet Partisi ile özel bir Kürdistan kurulması konusunda sözleşme yapmaktan da geri durmuyordu. Bu cemiyet, Cumhuriyet'in ilanından az önce kapatılmıştı. Fakat buna karşılık 1923'te Cumhuriyet'in ilanı senesinde Seyit Abdülkadir, Hesnanlı Halit, Hacı Musa, eski milletvekillerinden Yusuf Ziya ve ailelerinden müteşekkil olmak üzere gizli bir komite teşkil edildi. Bu komitenin de gayesi Kürdistan'ın bağımsızlığını sağlamaktı. Komiteye Yusuf Ziya'nın aracılığı ile Hınıs'ta oturan Şeyh Said ve ailesi de katılmıştı. Cumhuriyetin ilanını müteakip, memleketin huzur ve sükuna kavuşması dolayısıyla Haris emellerinin suya düşmek üzere olduğunu gören komiteciler, bu kez gayelerine İngiliz yardımı ile ulaşmayı göze aldılar. Bu maksatla İngiliz Intelligence Service ile temas ararken, Türk polisi ile müzakereye giriştiklerini fark edemediler. Behçet Cemal, Şeyh Said İsyanı, sayfa 14-15. D. Kürt-İngiliz görüşmeleri. Cemiyetin en faal üyelerinden Kör adıyla tanınan Palulu Sadi, İstanbul'da 1924 sonlarında ve 1925 Mart ayında, yani ayaklanmadan önce ve başladıktan hemen sonra, Büyük Britanya Dışişleri Bakanlığı Şark Şubesi memurlarından Mr. Templeto diye Türk-İngiliz polisinden Nizamettin Bey ile temas ederek, Kürt Bağımsızlık Komitesi Başkanı Seyit Abdülkadir adına şu öneri ve isteklerde bulunmuştu. İngiltere, Kürt emirliğinin kurulmasını destekleyecek ve emirliği civar hükümetlerin hücumundan koruyacak. 1926 ilkbaharında başlayacak olan ayaklanmanın ilk hedefi Diyarbakır'ı ele geçirmek ve Musul hududunda İngilizlerle temas sağlamak olacak. Teşkil olunacak Kürt emaretine Akdeniz'de bir çıkak verilecek. Kürt emaretin başına herhalde Seyit Abdülkadir getirilecek ve kabinesinin teşkili konusunda kendisine karışılmayacak. İngiltere, emaretin kurulmasına kadar Kürtlere gerekli silah ve cephaneyi ve parayı verecek fakat bunlar Diyarbakır düştükten ve Musul hududunda temas sağlandıktan sonra verilmeye başlanacak. İlk taksit 250 bin altın olacaktı. Görülüyor ki Kürt Bağımsızlık Komitesi ayaklanmayı hazırlamış, Diyarbakır'ın zaptı ve hududa kadar inilmesi için lüzumlu silah ve cephaneyi Musul'da depo etmişti. Birinci safha sona erdikten sonra da fiili İngiliz yardımı başlayacaktı. Kürtler bununla da yetinmiyorlardı. Ayaklanmanın fiilen başlayıp devam ettiği sıralarda 29 Mart 1925'te Mr. Templeton'a İstanbul'u düşürecek, Batı Anadolu'yu Ankara aleyhine ayağa kaldıracak ikinci bir öneride bulundular. Bu öneriye göre, ayaklanmanın gelişmesini İstanbul'dan takip edecek Seyit Abdülkadir'in emriyle buradaki Kürtler hep birden silahlı bir irtica hareketine girişeceklerdi. Hareket dini olduğu için ayaklanmaya İstanbul halkının da büyük kısımları ile katılacağı muhakkaktı. Asiler silahlı Türk kuvvetlerinin idaresinde vilayeti, kolorduyu ve emniyet müdürlüğünü basarak hükümeti ele geçireceklerdi. Kürtler tabanca ve kılıçla donanmış oldukları için İngilizler bomba, tüfek ve altın para yardımı yapacaklardı. İstanbul bu suretle asilerin eline geçince ayaklanma hemen Bursa, Konya ve İzmir'e yayılacak ve Ankara Şeyh Said ile meşgulken iki ateş arasında kalacaktı. Cumhuriyet hükümeti bu suretle ortadan kaldırılırken İngilizler derhal Vahdettin'i İstanbul'a getireceklerdi. Kürtler için bağımsızlık gayesiyle girişilen bu harekete Vahdettin'in tekrar tahta oturtulması niyetinin karıştırılması, ayaklanmaya tam anlamı yine bir karşı ihtilal niteliğini vermiş bulunuyordu. Esasen Vahdettin ve avainesi karşı ihtilali hazırlamaktan bir an bile geri durmamışlardı. Behçet Cemal Şeyh Said İsyanı sayfa 15-16. Osmanlılığın ihyası çabası. Vahdettin ve çıkarları ona bağlı saltanatçı ve hilafetçi zümrelerin Türk ihtilali aleyhindeki karşı ihtilalci faaliyeti Cumhuriyet'in ilanından çok önce başlamıştı. Daha İstiklal Harbi kesin zaferle sonuçlanmadan Vahdettin ve taraftarları İstanbul'da açık adı İlahi Vatan, gizli adı Müdafaa-i Hukuk Hilafeti Kübra olan bir teşkilat kurmuşlardı. Vahdettin kaçmaya karar verdikten sonra teşkilatın icra komitesi toplu bir halde Bükreş'e girmiş ve orada bir otelde hilafet kongresi akdetmişti. Eski İçişleri Bakanlarından Mehmet Ali'nin başkanlığında toplanan kongre, Türkiye'de kalan taraftarlarının da yardımı ile Türkiye'de suikastlar yaparak ve isyanlar çıkararak karşı ihtilale teşebbüs kararını vermişti. Kongrenin kararı Mehmet Ali aracılığıyla Sanremo'daki Vahdettin'e bildirilmiş ve onun da onayı alınmıştı. Bu sırada hilafetin müstakbel kabinesi bile tasarlanmıştı. Karşı ihtilalin başarılıp Vahdettin'i tekrar tahtta oturduktan sonra Mehmet Ali Başbakanlığa, Kiraz Hamdi Paşa Harbiye, Rıza Tevfik Milli Eğitim Bakanlıklarına, Sabri Hoca da Şeyhülislamlığa getirilecekti. Kongre kararı müstakbel devlet reisinin onayına sunulduktan sonra görev alanlar fabrika temsilcisi, tüccar ve müteahhit gibi isimler altında memlekete dönmüşler ve karşı ihtilali hazırlamaya başlamışlardı. Hilafet komitesinin içindeki propaganda faaliyeti çok iyi hazırlanmış bir teşkilatla idare ediliyordu. Özellikle Avusturya mamullerinden bir ilacın satışı için seçilen gezici satış memurları yurdun birçok yerlerine hilafet komitesinin gizli bildirgelerini dağıtırken gezici hocalar güya ticaret ve alışveriş maksadıyla etrafı dolaşıyor, devrim hamlelerini kötülüyor, hilafet lehine telkinlerde bulunuyorlardı. Böylece halifeciler bir taraftan memleket içindeki propagandalarını yürütürken silahlı ayaklanmayı da hazırlamaktan geri kalmıyorlardı. Karşı ihtilali bizzat Vahdettin idare ediyordu. Kendisine memleketten kovulan şehzadelerle 150'liklerin önemli bir kısmı yardım ediyordu. Hilafet komitesi Şeyh Said'le anlaştığı gibi Kürt bağımsızlık hareketini İstanbul'dan idare eden Seyit Abdülkadir ile de mutabık kalmıştı. Bu anlaşmaya göre ayaklanma 1926 yılında patlak verecek, o zamana kadar hem askeri hazırlık tamamlanacak hem de Türk kamuoyunun propaganda yolu ile kazanılmasına devam edilecekti. Doğu Anadolu ayaklanması başlayıp genişlerken Sivas, Konya, Trabzon, Adana tarafları da ayaklandırılacak ve yurdun dört bucağında dövüşen devrimciler kıskıvrak sarılacaktı. Bir yandan Kürt bağımsızlığı, diğer yandan saltanatın yeniden ihyası gayeleriyle girişilen karşı ihtilal, iç ve dış yardımları sağladıktan sonra sıra çıkarılacak ayaklanmanın liderini tayin etmeye kalmıştı. Behçet Cemal, Şeyh Said İsyanı sayfa 16-18. F. Şeyh Said. Şeyh Said aslen Elazığ ilinin Palu ilçesindendi. Kardeşleri Tahir, Halim, Mehmet, Mahdi, Bahattin, Hınıs müftüsü, amcazadesi Palu müftüsü, oğulları Ali Rıza, Gıyasettin, Sadrettin adlarında kişilerdi. Kendisi Nakşibendi tarikatının büyüklerinden sayılırdı ve özellikle hayvancılıkla geçinirdi. Halkın dini duygularını sömürme sayesinde edindiği sayısız koyunlarına yetecek meraları Palu'da bulunamadığı için Erzurum ilinin Hınıs ilçesine taşındı. Hınıs'ın ve özellikle Şavşat Bucağı'nın geniş meralarında yetiştirdiği davarlarını güneye satan Şeyh Said, bu sebeple yüzlerce defa Halep'e gidip gelmiş, bütün havaliyi tanımış ve kendisini tanıttırmıştı. Şeyh Said'in Kürt istiklalcileri ve Vahdettin taraftarları ile teması da İstanbul'a hiç gitmediğine göre Halep seyahatlerinde meydana gelmiş olsa gerek. Bununla beraber oğlu Ali Rıza'yı birkaç defa İstanbul'a göndermiş ve ayaklanmanın ayrıntıları üzerinde görüşmeler yaptırmıştı. Doğu bölgesinin en zenginlerinden olan Şeyh Said, gezip dolaştığı yerlerde özellikle Zaza Kürtleri arasında büyük nüfuza sahipti. Ayaklanmanın gerçek tertipçileri sırf bu sebeple bu adamı işin başına geçirmeyi faydalı bulmuş olsalar gerekti. Behçet Cemal, Şeyh Said İsyanı sayfa 18. M. V. Guine, Kürt İsyanı adlı eserinde, Şeyh Said'in liderliğinde vaki olan Kürt ayaklanmasının gerçek sebeplerini şöyle anlatmaktadır. Bu ayaklanma Kürtlere Beyliği'nin Cumhuriyet hükümetine karşı bir tepkisidir. Diğer bir deyimle eski İslam geleneklerine bağlı Türkiye ile yeni laik ve terakkiperver Türkiye arasındaki zıddiyetin sonucudur. Cumhuriyet idaresinin laik, liberal ve ferdiyetçilik ilkeleri memleketin bin senelik sosyal sistemi ile cepheden çatışmıştı. Ankara'nın yeni devrim nizamları Kürtleri ilk kez modern kanunların nüfuz ve hakimiyetine boyun eğmeye mecbur etmiş, Kürt aşiretlerini muntazam bir hayatın adetlerine uymaya ve onları hiç tanımadıkları bir takım mecburiyetlere zorlamıştı. Bugün dahi kan davaları güdülen bu yerlerde modern ceza usulleri ve kişi dokunulmazlığı kanunları uygulanmak istenmişti. Devrimciler, memleket idaresini merkezileştirmek, şeyhlerin nüfuzunu temelinden yıkmak, kabilelerin kendilerine has özelliklerini ortadan kaldırmak ve nihayet bütün eski gelenekleri yok etmek istemişlerdi. Cumhuriyetin tasarladığı bütün bu sosyal düzen, manevi ve akli gelişmesiyle asla bağdaşamadı. Memleketin bu parçası henüz modern fikirleri benimseyecek seviyede olmadığı için demokrasi ona bir afet ve musibet şeklinde göründü. Eğer bu ayaklanmada Ankara'ya bazı hatalar yüklemek gerekirse, o da Kürt bölgesi ile memleketin diğer kısımları arasındaki dengesizliği gidermekte ihmal göstermiş olmasıdır. Yeni hükümetin temel ilkelerini ahenkli olarak ve mümkün olan süratle oturtmak amacında olan genç cumhuriyet, henüz Orta Çağ devrini yaşayan bu bölgede 20. yüzyıl ilkelerinin, keza Asya'nın geri kalmış bu bölgesinde Avrupa doktrinlerinin sert ve haşin şekilde uygulanmasından doğabilecek tehlikeyi görmekte ihmal gösterdi. Özet olarak denebilir ki, yeni Türkiye teneffüs ettiği yüksek fikirlerin faziletine fazla güvendi. Kürt gericiliğinin cehaleti karşısında tamamen demokratik sistem için gereken hürriyetlerin önce bir gelişme ve yetişme devresine lüzum gösterdiğini dikkate alamadı. Hükümetin aşar usulünü kaldırması ayaklanma hareketine tabiatıyla etkili oldu. Çünkü yeni vergi usulü kesenekçi, mültezim durumunda olan şeyhlerin hoşuna gitmemişti. Zira aşar usulünde köylerinden vergi toplamakla görevli şeyhler hayli menfaat sağlamaktaydılar. Bu nedenler gösteriyor ki Kürt ayaklanmasına asıl sebep kavrayış ve benimseme niteliği olmayan Kürt kabilelerine modern kanunların uygulanmak istenmesi olmuştur. Bununla beraber fanatik olduğu kadar haris olan şeyh, dinin tehlikede olduğunu açıkça ilan etmek fırsatını bulmamış olsaydı halk şüphesiz sadece vergi sisteminden dolayı cumhuriyete karşı silaha sarılmayacaktı. Peygamberliğe kadar yükselmeye cüret eden ve kendisinin Allah tarafından tekrar şeriat kanunlarını yürütmek için gönderildiğini ileri süren, mukaddesata inananların emiri vasfını üzerine alan ve bu kanıyı Kürt halkının hayalinde daha iyi canlandırmak için yeşil sancağını dalgalandıran şeyh, bu küçük halk kitlesini birkaç saat içerisinde gerçek fanatizmle sürüklemeyi başardı. Neticede tamamen din heyecanı etkisi altında bulunan bu binlerce fakir ve cahil insanlar cumhuriyete karşı ayaklandılar. Şeriat isteriz diye yükselen savaş naraları, İslam dini hükümlerinin medeni kanunlardan üstün olduğunu göstermek arzusundan başka bir şey değildi. Bu bakımdan Kürt ayaklanmasının 1908 devriminden 8 ay sonra İstanbul'da kendini gösteren tepki hareketiyle benzerliği vardır. O zaman aynı şeriat naraları taassup içinde olan askeri kıtalar tarafından atılmıştı. Bu kıtalar meşrutiyetin getirdiği hiçbir yeniliği istememişlerdi. 16 sene sonra kurulmak istenen yeniliklere karşı dini istismar eden kışkırtıcılar ile din propagandasının etkisinde kalan cahil ve budala insan sürülerinin aynı vakayı tekrar ettiğini görüyoruz. 1923'te Ankara'da ilan edilen devrim 1908 devriminden çok daha başka anlamdaydı. 1908 devriminde sadece meşrutiyet ilkelerini uygulamak istenmiş, geleneklere ve halkın inancına dokunulmamıştı. Yeni devrim ise içtimai ve dini reform getiriyordu. Bu devrimde cumhuriyet ilan edilmiş, hilafet kaldırılmış, medreseler kapatılmış, kadınlara doğal haklarını kullanma olanağı verilmiş ve bir İslam memleketinde ilk kez şer'i kanunlar yerine medeni kanunlar kabul edilmişti. İşte bu sebepledir ki memleketin çok geri kalmış bu bölgesinde bu meşhum tepki kendini göstermiş oldu. Özellikle Doğu illerinde Ankara'nın yaptığı devrimlerle dini hisleri rencide edilen binlerce Müslüman son zamanlara kadar duydukları nefreti saklamadılar. Örneğin Erzurum milletvekili Ziya Efendi adında bir hoca, Kürt ayaklanmasından 2 hafta önce mecliste bu ayaklanmanın belirtisini ortaya koyan bir nutuk irad etmişti. Hoca bu konuşmasında dansa, Marmara plajlarında erkeklik adını deniz banyosu yapıldığına hayli çattı. Cürmün, fuhuşun arttığından yakındı. Müslüman kadınların bozulmaya doğru sürüklendiğini ileri sürdü. Sözlerine devamla sarhoşluk himaye ve teşvik ediliyor, dini hisler kayboluyor. Yeni rejimle bütün memlekette bir ahlaksızlık dalgası hüküm sürüyor. Bunun günahı Batı'nın yenilik ve laiklik prensiplerindedir. Terakki bahanesiyle sarhoşluğa ve diğer rezilane işlere teslim olunuyor, medeniyet adına Batı'nın ahlak dışı olan adetleri alınıyor diye haykırdı. Hoca Ziya bu sözleriyle Cumhuriyet idaresinin iflasa mahkum olduğunu ilan etmek istiyordu. Tabiatıyla bu konuşma sık sık kesilmek suretiyle baltalandı. Meclisteki ünlü hatiplerden İstanbul Milletvekili Hamdullah Supi Bey, sarıklı arkadaşına münasip şekilde karşılığını vermişti. Gerçekte hocanın konuşmasını pek boşa almamak lazımdı. Zira bu sözler o gün için Türkiye'nin bütün doğu bölgesine yaygın olan ruh haletini göstermekteydi. Din adına yapılan bu tür propaganda durumu daha da vahimleştirmişti. Le Comte de Gobineau'nun dediği üzere, Doğu, dar kafalı bu aşiret filozoflarının, bu serseri mucize sahiplerinin klasik toprağıdır. Bu seyyar dinperverler gereğinde reaksiyonun en faal artistleri olmuşlardır. Doğu Anadolu'yu çok değişik kıyafetlerle dolaşarak din propagandası ile halkı cumhuriyete karşı olmaya hazırlamışlardı. Onlara göre İslam dini tehdit edilmiş, Ankara yönetimi şeriatın geleneklerini bozmuş, kadınlara erkeklere serbestçe münasebette bulunmaları için özgürlük verilmiş, taaddü zevcat birden fazla kadınla evlenme kaldırılmış, boşanma bir nizama bağlanmıştı. Bunlardan başka Kur'an'ın tercümesi, emlak usul ve idaresindeki değişiklik, yeni ceza kanunları, bütün bunlar Cumhuriyet idaresini dinsizlikle itham etmeye ve memleketi yeni bir düzene sokmak isteyen devrimlerin bozukluğunu ilana vesile oldu. Bundan başka Kürt ayaklanmasının sebepleri arasında sefaletin de önemi büyük oldu. Osmanlı hükümeti bu havaliyi medenileştirmek için hiçbir gayret göstermediği gibi az da olsa yol ve okul inşası bakımından gösterdiği ihmal o bölgenin bütün yönleriyle ilkel kalmasına sebep oldu. Birinci Dünya Harbi bu durumu daha da vahimleştirdi. Dünyanın bu köşesinde kalmış ve derin bir cehalete terk edilmiş olan bu halk arasında sanat da asla sokulmamıştı. Ticaret kavramı da yoktu. Yolsuzluk tarımsal gelişime engel olduğu için bu bölge arazisi hemen tamamen işlenmemiş durumdaydı. Kürtleri dünya ile irtibatta bulunduran yegane limanlar İskenderun'la Samsun'du ki bunların Diyarbakır'daki uzaklığı 400 kilometreden fazlaydı. Bu sebeple bu yollarla gelen ihtiyaç maddelerinin maliyeti yükselmekte, bu türlü ağır ve güç ulaştırma yüzünden bu havali ürünleri normal şartlar altında ihraç edilememekteydi. Ermeni göçürmesi ve halk mübadelesi de eklenecek olursa, bu bölge halkının derin bir ruhsuzluk ve faaliyetsizlik içinde bulunma nedenleri ortaya çıkar. İşte Kürtler, ayaklanma öncesi bu halde bulunmaktaydılar. Görülüyor ki bu durumda yenilik için atılacak her adımda çoğu imparatorluğun meşhum idare tarzından miras kalan güçlükleri yenmek lazımdı. Bu da tabiatıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin karşılaştığı en çetin güçlüklerin başında geliyordu. 10. ayrımın sonu, sayfa 144.